Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedik Şeyler podcastimin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedik bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedik Şeyler başlıyor.
Sigorta, dijital güvenlik platformunun sunduğu Wikipedik Şeyler'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz siber zorbalık. Siber zorbalık tabii ki de hepimizin aşina olduğu bir kavram. Burada neler oluyor, en son gelişmeler neler? Biraz hem buna dikkat çekelim hem de tekrar bir farkındalık yaratalım istedik. Dijital alanlar genişledikçe, özellikle teknoloji tabii ki çok ilerledikçe, özellikle gençler arasında değil her yaştan insanı ilgilendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Genelde işte siber zorbalık deyince daha çok böyle hani teenager'lara yönelik, tabii ki onlar daha kandırılmaya, istifade edilmeye daha açık olduklarından biraz daha o yaş grubunda böyle aslında toplanıyor ama bence her yaş grubunu hepimizi ilgilendiriyor. Özellikle kültürel soykırım, karalama kampanyaları, dolayısıyla cinsiyetiyle ilgili, tercihleriyle ilgili, cinsel tercihleriyle ilgili nefret söylemleri veya işte soykırımla ilgili, kültürel soykırımla ilgili ya da göçmenlikle ilgili, fiziksel özelliklerle ilgili birçok aslında siber zorbalıktan bahsedebiliriz. Zaten özellikle bu zorbalık veya taciz, yani siber zorbalık ya da siber, tabii ki de tekrarlanan davranışlarla ve zarar verme niyetiyle tanımlanabiliyor ve oluşuyor. Çok uzun zamandır sosyal medyanın artık yani kullanıcı sayılarının çok fazla artmasıyla siber zorbalık vakaları da özellikle Amerika'da tabii ki de başlayarak çok fazla artış gösteriyorlar. Özellikle gençlerin siber zorbalığı hedef alınıyor. Fiziksel taciz buna giriyor. Siber zorbalık da böyle 3 bölüme ayrılıyor aslında. Cyber stalking, trollük ve chat baskınları diyebiliriz. Siber taciz, yani cyber stalking, çevrimiçi tacize deniyor diye açıklayabiliriz. Trollük de, internet trolleri var biliyorsunuz. Bir tepki uyandırmak için kasıtlı olarak başkalarını kışkırtmaya ya da gücendirmeye böyle çalışıyorlar. Siber zorbalar ve troller kavram olarak birbirinden ayrılıyor aslında. Bunları böyle tanımlamak çok garip gelse de bir yandan. Yani bir troll ya da sadece sırf kendi eğlencesi için bir şeyler yapan, birilerine işte sözlü olarak yorum yapan, yorum yazan ya da belki de bir mesaj gönderen, dolayısıyla bir insan bir başka insan için çok yıkıcı olabiliyor. Bu da aslında ayrı bir gerçek. Dolayısıyla bir de bazı botlar var. Bu taciz ve nefret dolu söylemleri bazı botlara yazdırıyorlar. Bir de bunları engelleyen botlar var. Tabii ki çok fazla aslında özellikle sosyal medya platformları siber zorbalık konusunda çok ciddi şekilde önlemler alıyorlar. O önlemler neler oluyor? Genelde mesela şöyle örnek verebilirim. Bunu daha önceki bir podcast kaydında da anlatmıştık. Aksigorta'nın, yine dijital güvenlik platformunun sponsoru olduğu kapsamda. Özellikle sosyal medya kanalları burada çok güzel önlemler alıyorlar. Mesela Instagram Kids çalışıyordu biliyorsunuz ama gelen tepkiler sebebiyle o projeyi rafa kaldırdılar. YouTube Kids'te yorumlar kapalı gibi. Dolayısıyla hani bu siber zorbalığı bu şekilde önlemeye çalışıyorlar. Ancak son zamanlarda özellikle Facebook şirketi çok fazla tehdit altında ve birçok yönden eleştiriliyor. Facebook çatı ismini de değiştirdi biliyorsunuz. Meta oldu. Yine Facebook platform olarak, sosyal medya olarak yaşamaya devam edecek. Ama işte Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp gibi firmaların sahibi Facebook şirketiydi. Şimdi Meta oldu. Yani sosyal medya platformlarının büyük bir bölümü zaten Facebook'a aitti. Şimdi Meta'ya ait diye anlatacağız. Özellikle Facebook'un, hatırlarsanız bundan birkaç hafta, belki de bir ay önce 5 saatlik bir kesintisi olmuştu. Instagram, Facebook ve WhatsApp kullanılamaz hale gelmişti. Burada hani hem verilerin çalındığı ile ilgili de birçok yine dijital güvenliği ilgilendiren bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak böyle olmadığı paylaşıldı. Bir yandan da Facebook'un eski çalışanlarından bir tanesi bazı belgeler sığdırdı. Yani aslında Facebook'un gençlerin psikolojisini etkilediğine dair araştırmaları olduğunu, fakat bu araştırmaları paylaşmayıp bu araştırmalardan kaçınıp ürün geliştirmeye, bu şekilde algoritmalarını manipülasyon odaklı gençler üzerinde kullanmaya devam ettiği hakkında iddialarda bulundu bu eski Facebook çalışanı. Dolayısıyla ne kadar çok mecralar bu alanda siber zorbalığa karşı önlemler alıyoruz deseler de bir şekilde önüne geçmek de çok zor, çünkü gerçekten çok fazla insan var. Bu çok fazla insan da kontrolsüz bir şekilde sosyal medyayı kullanabiliyor. Mesela size, yani herkes birbirine her yerden mesaj atabiliyor. Evet, bunun ayarları var. Evet, bir sürü koruma yöntemi var. Ama bir şekilde insanların çoğu bu ayarların hepsini esnek tutuyor. Çünkü FOMO, yani bir korku yaşamamak için, hani hiçbir şeyden aslında haberdar olmamayı engellemek için genelde bütün sosyal medya ayarlarımız esnek. Bu da bizi zaten siber zorbalığa karşı aslında daha açık yapıyor. En çok siber zorbalığın gerçekleştiği yerler bu arada Facebook, Instagram ve Twitter, bunlardan sonra geliyor. Ancak özellikle dediğim gibi birbirine hani çok fazla mesajla ulaşabilen insanlar bile olduğu için, özellikle bunu public olarak, yani halka açık yorumlarda değil, özel mesajla da taciz edebiliyorlar. Belki bu da paralı olmalı, yani bu kadar bazı insanlar için paralı olmalı en azından. Hani çünkü trafik cezası gibi burada da bazı cezalar olması gerekiyor. Aslında burada çok daha serbest dolaşıyoruz. Bu kadar serbestlikte de tabii ki işte itibarsızlaştırma, küçük düşürme, cinsel yorumlar, aşağılayıcı etiketler, nefret söylemleri, tekrarlanan tehditler, bir sürü siber zorbalık aracı daha hızlı kullanılıyor ve kullanmaktan insanlar çok da çekinmiyor. Sorun da burada zaten. Özellikle 12 ile 17 yaş arasındaki gençlerin %93'ünün çevrimiçi olduğu düşünülüyor. Ve gençler, yani uyumayı geçtim, herhangi bir etkinlikten daha fazla sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Geçtiğimiz yıl 2 milyon çocuğun Facebook'ta tacize uğradığı, tehdit edildiği ve diğer siber zorbalığa maruz kaldığını anlatan araştırmalar var. Fakat aynı şekilde bu kadar çocuğun %90'ının da sosyal medyadaki kötü davranışları görmezden geldikleri ve %35'inin de bir diğer arkadaşına siber zorbalık yaptığı araştırmalarla anlatılıyor. Çok ciddi rakamlar tabii ki. Facebook depresyonu gibi terimler var. Bunun yanında zararlı yazılım resimlerinin dağıtımı için de özellikle en çok çocukların oynadığı oyunlar tercih ediliyor. Minecraft, The Sims gibi oyunlar tercih ediliyor. Çocuklar ve gençler tüm teknolojilere çok kolay erişebildikleri için çok daha fazla bilgi paylaşır hale geliyorlar tabii ki de. Farkında olarak ya da olmayarak. Geçtiğimiz sene yapılan bir araştırmaya göre de 10 gençten 8'i artık kendileri hakkında geçmişte olduğundan çok daha fazla bilgi paylaşıyorlarmış. Özellikle yer bildirimleri ve fotoğraflar çok daha fazla tabii ki yorum almalarına sebep oluyor bu tür içeriklerin. Çocukların daha çok korunması için en azından kişisel bilgilerin gizli tutulması çok önemli deniyor. Bununla ilgili Submit adında ödüllü bir belgesel var. Bu noktada onu önerebilirim. Siber zorbalığın sanal gerçekliği, dünyanın dört bir yanındaki okullarda gösterilen ve siber zorbalık hakkında ödüllü bir belgesel Submit. Bunu izleyebilirsiniz. Çocuklarınıza da izletmeye sonra kendiniz karar verebilirsiniz. Özellikle bu body shaming, yani vücudu utandıran siber zorbalık dediğimizde %80'inin kadınlar tarafından gönderildiği gibi bir araştırma var. Dolayısıyla bu burada biraz böyle hani üzücü bir istatistik, ama kadın düşmanlığı tweetlerinin ya da söylemlerinin de yine %50'sinden kadınların sorumlu olduğu, yani hemcinslerin birbirine gösterdiği bir zorbalık olarak gösteriliyor. Yine biraz önce bahsetmiştim aslında, hem zararlı yazılımlar, çevrimiçi oyunlar içinde veriliyor, hem de siber zorbalığın da ve çevrimiçi tacizin de %16'sı çevrimiçi bir oyunda meydana geliyormuş. Bu da çok ciddi bir aslında oyun kültürünü oluşturan, belki de oyun kültürünün böyle olduğu zannedilen, taciz bile olduğu anlaşılamayan birçok aşırı saldırgan dil içeren, cinsiyet rolü klişelerini işte bir tür karalama kampanyasına dönüştürebilen bazı ortamlara dönüştürebiliyor. Bir başka taciz biçimi ise aslında bu oyunların yaratıcılarına ya da bu platformların yaratıcılarına karşı yapılıyor. Özellikle bazı oyun geliştiricilerine karşı yapılan sözlü tacizler ya da oyundaki yapılan değişiklik beğenilmediği için, politikalar beğenilmediği için üzülen oyuncular tarafından taciz ve ölüm tehditlerine maruz kalan oyun geliştiricileri var. Bu da bence oldukça ilginç duruyor. Coğrafi olarak baktığımızda ise siber zorbalık Avustralya gibi, Amerika gibi daha büyük yüz ölçümü olan yerlerde çok daha fazla etkili. Avrupa ülkelerinde biraz daha az, tabii ki Orta Doğu ülkelerinde daha fazla olarak özellikle çocuklara yapılan saldırıların, siber zorbalığın çok daha fazla olduğu ortada. Bunlarla ilgili, önlemlerle ilgili özellikle Finlandiya ve İrlanda'da yapılan araştırmalar çok fazla. Buraya çok emek harcanıyor. Dolayısıyla buradaki çevrim içi zorbalığa karşı alınan önlemleri örnek almak belki iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Siber zorbalığın çok ciddi sonuçları da var. Sonuç itibariyle depresyon ya da intihar eğilimi, korkmak, kaygılanmak, kendini kapana kısılmış hissetmek ve bunu aslında anlatamamak gibi psikolojik sonuçları doğabiliyor. Dolayısıyla aslında çok ciddi bir mesele. Teknoloji geliştikçe sosyal medya ağları kendilerini büyütmek için algoritmalarını daha fazla esnettikçe belki de diyebiliriz. Gençlerin buna maruz kalma oranı da çok daha yükseliyor. Siber zorbalığın yol açtığı olaylarla ilgili bayağı sevimsiz aslında olaylar var dünyada. Fakat buna farkındalık yaratmak için tüm ülkelerin hem devletlerinin almış olduğu bazı önlemler var. Bizim ülkemizde ne kadar bunlar korunuyor ya da yaygınlaşıyor ya da devlet politikaları olarak hayatımıza giriyor çok tartışılır. Ancak özellikle Amerika'da, Kanada'da ve Finlandiya'da çok güzel örnekler var. Bazı markalar da elini taşın altına koyup bunu sahiplenebiliyorlar. Samsung Türkiye'nin buna göre yaptığı güzel bir kampanya vardı. Ona hala devam ediyorlar mı tam emin olamamakla beraber aslında Aksigorta'nın dijital güvenlik platformuyla aldığı inisiyatif ve bu konuyu özellikle işlemek istiyor olması da ayrıca bence güzel bir farkındalık yaratıyor. Bu anlamda yine aslında kendi kendimize önlem almak yine en öncelikli ve en hızlı, kısa çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü herhangi bir yazılım kullanmanız ya da ne kadar çok kendi hareketlerinizi ya da çocuğunuzun hareketlerini kontrol etmeniz çok mümkün olmuyor. Çünkü kendiniz de gayet esnetebiliyorsunuz kuralları. O anlamda aldığınız yorumlardan ya da size gönderilen mesajlardan biraz daha çıkarım yapmak, özellikle çocuklarınız varsa onlarla daha sık konuşmak ve geri bildirim almak en güzel yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta Aksigorta dijital güvenlik platformunun sponsor olduğu Wikipedia şeylerde siber zorbalığı konuştuk. Konuyla ilgili öneriniz, sorularınız ya da paylaşmak istedikleriniz varsa Wikipedia şeyleri Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bana da her zaman ulaşarak sorularınızı ya da önerilerinizi getirebilirsiniz. Patreon hesabına bir göz atabilirsiniz Wikipedia şeylerin. Aksigorta dijital güvenlik platformunun sunduğu Wikipedia şeyler bu hafta sona eriyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.